Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizlerle yeniden yeni bir programda birlikteyiz. Bugün Altınoluk Dergisi'nden Ahmet Taş Getiren'in iki değerli yazısını paylaşacağız sizinle. İlk yazımız 2001 yılında Nisan sayısında yer alıyor Altınoluk'un Sufi'nin Bir Günü başlığıyla. Aslında bilinmiyor. Sadece İslami bilgileri kalkancı hikayelerinden ibaret olanlar değil, İslami duyarlılığa sahip olanların çoğu bile bilmiyor. Bir yerde tatmayan bilmez kuralı işliyor. Sufinin bir gününü yazmaya çalışacağım. Umarım yararlı olur. Tasavvuf bir terbiye sistemi demek. İslam içinde bir terbiye okulu. Amaç, İnsana Allah'ı görüyormuş gibi yaşama disiplini kazandırmak ya da kişiliğe siz onu görmeseniz de onun sizi gördüğü bilincini yüklemek. Size şah damarınızdan yakın bir kudretle birliktesiniz. Nerede olursanız olun sizinle birlikte olan bir varlık var. İşte onu hissetme, idrak etme, hayatını onunla birlikteliğin hassasiyeti içinde inşa etme bilinci edinmek. Tasavvuf terbiyesi. Bir başka anlamda anlarına farkında olmak ve her anı Allah'ın huzuruna çıkabilecek bir güzellikle doyurabilme disiplini edinmek. Her anı Allah için seçmek diğer bir ifadeyle. Bir günü nasıl yaşar Sufi böyle bir disiplini edinmek için? Sufi seher vakti uyanır. Gecenin o müstesna vaktinde Rabbin huzuruna durur ve teheccüd namazının çağlayanında ona olan ahdini, onunla var olduğu bilincini yeniler. Kalbini ve dimağını başka tüm güç odaklarının etkisinden arındırır. Tevhid bilinciyle donanır. Her gece özgürlük bilincini bir kere daha yenileyendir Sufi. Sonra içine yönelir, içini yeniden dokumaya başlar. İçi kalp ve dimağı demektir. Kalbini ve dimağını avucunun içine alır ve onların her dokusuna ulaşacak bir kişiliğini arındırma eylemine soyunur. Tevbeye, istiğfara sığınır. Bu sırlarını Rabbi ile paylaşmak ve onun huzurunda temiz bir hayata söz vermek demektir. Sonra ahiret bilgisini yeniler. Mahşer ortamına gider ve gelir. Hayat kitabına bir de mahşer aydınlığında bakar. Ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını yani tüm duyu organlarını sorgular. Acaba elleri temiz mi? Acaba gözlerinde kirlenme var mı? Paçalarına çamur sıçramış mı? Bütün bunlar dünya karanlığında değil, mahşer aydınlığında net görülecek şeylerdir. Ölüm gündemi her gün Sufi'nin nefes alışverişinde hissettiği bir gerçekliktir. Sonra Hazreti Peygamber'le birlikte olur kalben. Acaba yan yana durduğunda ya da karşı karşıya geldiğinde o sallallahu aleyhi ve sellem ona yakışmakta mıdır kişiliği? Ondan bu yana geçen Allah dostu diye nitelenebilecek insanların yanında durur sonra. Acaba mahşer ortamında yan yana geldiğinde Müslümanlığı, insanlığı onlarla benzerlik arz edecek midir? Onların Allah'a bağlılıktan kaynaklanan şefkati, muhabbeti, merhameti, insan sevgisi, canlı cansız her şeyin hukukuna sadakati kendisinde var mıdır? Bir Ebu Bekir güzelliği, bir Yunus adanmışlığı içinde midir? Cübbesinin kenarında uyuyan bir kedinin istirahatini bozmamak için cübbesini kesebilir miydi mesela? Bu çerçevede gönül terbiyesiyle ilgilenen ve kalbi kıvamından emin olduğu Allah dostunu hatırlar. Onunla yan yana durur, benzeşme ve ayrışmalarını denetler. Bu seher donanımı gündüz en az 5 kere yenilenir. Gündüz, evet, iş hayatı demektir. Sufiler de iş yaparlar, dünyayı imar gibi bir sorumlulukla yüklü hissederler kendilerini. El etek çekmemişlerdir dünyadan. Nasıl el etek çekerler ki? Onların kutlu önderi hayatı denge üzerine kurmuştur. Sufinin günlük hayatında unutmayacağı şey seher vakti donanımıdır. Yani belki Allah'la birliktelik bilincinin asıl sınanacağı alan günlük hayattır. İnsan ne de olsa gecenin tecrit edilmişliği içinde bilincini diri tutabilir. Ama günlük hayatın dağıtıcı karakteri sınar sufiyi. Gaflete, unutkanlığa sevk eder. Namazın rekatını, dualarını, tekbirini, hatta niyetini unutturur günün dağınıklığı. İşte böyle bir dağıtıcı ortamda, el kârda, gönül yerde disiplini edinmeye çalışır sufi. Dağdaki sufi ile şehirdeki sufiye ilişkin kıssalar, sosyal hayat içindeki sınavın büyüklüğünü anlatır. Sufi, ellerinin farkında olan insandır. Gözlerinin, kalbinin farkında olandır. Zaman öldürmek olmaz. Çünkü ölü zamanın hesabı vardır. Hep diri yaşamak zorundadır sufi. Her anı ve her davranışın kalitesini seçerek yaşamaktır sufilik. İçinde hep Allah dostu olabilme ufku taşır ve o dostluğun peygamber izinde yürümekle eşdeğer olduğunu bilir sufi. Günü bitirip ölümden izler taşıyan uyku için yastığa başını koyduğunda bir ömrü bitirir gibidir ve o ölçüde hesaba hazır bir hayat kitabına sahip olmak ister. İşte Rabbim bana verdiğin emanet, onu arı duru sana getirdim diyebilmek önemlidir. Müslümanlık da bu değil midir? Evet, Müslümanlık da budur. Hatta gerçek anlamda insanlık da budur. Zaten sufilik İslam'la kişiliği yoğurma eylemidir. İslamsa insanı insan etme disiplinidir. Öyleyse neden sufilik? Bana sorarsanız adını sufilik koymasanız da olur ama bu disiplinden vazgeçemezsiniz. İslam dairesine girmiş olmakla onun içinde yol kat etmek aynı değildir. İnsanın öfkeyi dizginlemek için bile bir fırın ekmek yemesi lazım. Yani bir tek duygunun eğitimi için. Ya korkular, sevgiler, nefretler, kinler, ya bütün hissi melekler, ya zihni disiplin, yani düşünce dünyasını sağlıklı değerlerle donatmak. İşte bunun için bir özel eğitime ihtiyaç var. İlk sufiler yola sufi olmak için çıkmış insanlar değil, güzel Müslüman olma cehdiyle çıkmış insanlar. Sufilik zaman içinde gelen bir dış tanımlamadır. Gerçeğin çağrısı şudur. İşte İslam, işte insanlık, işte onun kutlu önderi, kutlu örneği, işte İslam'ı güzel yaşayan Allah dostları. Allah'la birlikteliği idrak bilinciyle donanmış bir insan, bir Müslüman olma sınavı herkesin önündedir. Sufinin çabası, Hazreti Muhammed'in çizgisini, insanlığını ya da ondan sonra gelen Allah dostlarının çizgisini çağımıza taşımak gayretidir. Mevlana'yı, Yunus'u, Şah Nakşibendi'yi çoğaltma çabasıdır. Bir güzel Müslüman olma sevdasıdır ve o sevda ulaştığı her yüreği diriltir. Sufilik, dünya maceramızdaki yürek sınavının farkında olmaktır. Peki bu disiplin yukarıdaki çerçevede işleyebiliyor mu? O apayrı bir konu. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2001 sayısından Ahmet Taş Getiren imzalı Sufi'nin Bir Günü başlıklı yazısını aktardık. Yine Ahmet Taş Getiren imzalı bir başka yazıyla devam ediyoruz. Aynı sayıda yer almış Tasavvufa Karşı Olmak başlıklı yazıyı aktarıyoruz şimdi de. Tasavvuf sanırım tasavvufa karşı oluşun da değerlendirmesini yapmalı, eleştirileri görmeli, kendi çizgisini yoklamalı. Doğru eleştirilere göre çizgisinde düzeltmeler yapmalı. Yanlış eleştirilere karşı cevapları bulmalı. Bu bir tür sağlama ameliyesidir ve her fikri ameli oluşum için zaruridir. Tasavvufa yönelik eleştirileri iki grupta toplamak mümkün. Bunun biri İslam dışından, diğeri İslam içinden geliyor. İslam dışından gelen eleştirilerde bazı tasavvufi ekollerin İslam'a aşırı bağlılığından söz ediliyor. Bu eleştiri şöyle kurgulanıyor. Modernizm tüm dünyada İslami oluşumları etkiliyor, radikal hareketler bile zaman içinde ve başarısızlıkla karşılaştıkları ölçüde bir biçimde sekülerleşme sürecinden payını alıyor. Ancak bazı tasavvufi ekoller dışa kapalı tarikat yapıları sebebiyle hala şeriat bağlılığından taviz vermiyor. Bu değerlendirme özellikle Amerikan istihbarat raporlarına giriyor. İslam ülkelerine araştırmacı gönderen batılı pek çok kurum, tasavvufla İslam toplumları arasındaki ilişkinin bu boyutunu araştırıyor. Aynı hassasiyetin kontrol alanı içinde önemli Müslüman ve bir kısmı tasavvufi bağlantı içinde nüfusun barındığı Rus karar merkezlerinde bulunduğu da düşünülebilir. Batılı Rus karar odaklarının bu yaklaşımını anlamak mümkün. Çünkü onlar İslam coğrafyasını ne kadar kontrol edebilir sorusu çerçevesinde değerlendiriyor. Nüfuz edilemez alanları da direnç odağı olarak görüyor ve kırmızı noktayla işaretliyor. Batı dünyasının tasavvufla ilgisini kışkırtan bir başka sebep olarak da batıdaki İslamlaşma sürecinde tasavvufun oynadığı rol üzerinde durulabilir. Tasavvuf belli ki batıdaki insani arayışları etkiliyor ve bu alandaki yoğunlaşmanın artması ölçüsünde toplum planlayıcılığının gündemine yansıyor. Tasavvufun tüm İslam coğrafyasında yabancılaşmalara, dönüşmelere, başkalaşmalara karşı kimlik bilincini diri tutan bir disiplin olduğu doğru. Bir tür savunma refleksinin yansıması bu. İnsanlar bir savrulmaya karşı sığınak arıyor ve tasavvufi iklimi buluyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Bunu direnç odağı olarak görmek ancak İslam coğrafyasına karşı dizginsiz bir sömürgeçiliğin İslam toplumlarına yönelik doymaz bir asimilasyon hesabının sonucu olabilir. Bu doymazlık ne kadar artarsa İslam toplumlarının kendini koruma refleksinin de o derece duyarlılıkla harekete geçmesi kaçınılmazdır. Öte yandan Batı toplumlarında meydana gelen tasavvuf ilgisi karşısında bir İslamlaşma kaygısı alerjisi oluşturmak da sağlıklı değil. Çünkü seküler gidişin derin kişilik bunalımlarına doğru savurduğu bir insan bilincinin yaratılıştaki insani değerlere doğru arayışa yönelmesini hele küresel iletişim ortamında önlemek, kısa sürede İslam terör denklemleriyle mümkün olsa da uzun vadede mümkün değildir. Çünkü insan zihni şartların buz katmanlarını delip gerçeğin iklimine kavuşmayı başaracaktır. Bu arada tasavvufa karşı İslam dışı bir yönelişle geliştirilen tavrı İslam ülkelerinde de gözlemek mümkün oluyor. Bunun bireysel tepkiler tarzında sergilenen örnekleri olduğu gibi daha çok hakim iradeler nezdinde ortaya konan boyutu anlamlı. Ancak bunun batıdakine benzer kaygılara dayanması garip. Çünkü Batı Rus karar merkezlerindeki tasavvuf kuşkusu bir toplumun sömürgeleşmeye açılıp açılmaması sorusuyla bağlantılı. İslam ülkesindeki hakim irade hangi kaygıyla tasavvuftan kuşku duyacak? Burada belki tasavvuf eksenindeki örgütlenme yani tarikat yapılanması sistemin kontrol alanı dışında bir oluşum olarak görülmekte ve tehlike kapsamı içine alınmaktadır. Oysa bu yaklaşımın dayanakları sağlıklı değildir. Evet, tasavvuf özel bir İslam duyarlılığı demektir. Tarikatlarda bu duyarlılıktaki insanların bir merkez insan etrafında birbirlerini eğittiği bir ortak kalp alanıdır ama daha ötesi değil. Daha ötesi yani bir siyasi örgüt değil mesela. Bir ekonomik yapılanma da değil. Evet, insanlar savruluyor. İnsanlar çocuklarının savrulduğunu görüyor ve bir sığınak arıyor. Bir el arıyor tutunabileceği. Bir omuz arıyor dayanabileceği. Bir gönül arıyor gönlünü açabileceği. Tasavvufta bir kalp-gönül savunması kaygısı var. Asla kolektif bir siyaset tercihi yok tasavvufta. Çünkü kalp eğitimi önceliği var ve o önceliğin önüne geçecek her şey tasavvufun mahiyetiyle çelişiyor. Siyasetse gündelik anlamda ciddi bir kalp tuzağı niteliği arz ediyor. Tasavvuf insanı, sufi, kalp sorununu çözmeden hiçbir şeyin sağlıklı çözülemeyeceğine inanıyor ve bir kere kalp sorunu çözüldüğü zaman da her şeyin insan için en olumlu noktada çözüleceğini düşünüyor. Tasavvuf ikliminde yoğrulmuş bir insan açısından bakıldığında belki de şöyle söylemek mümkün. Keşke Türkiye'de her siyaset insanı, her devlet insanı, her ekonomi insanı, elhasıl her insan işe önce kalp sorununu çözerek başlasa. Yani 70 milyonluk Yunuslar ülkesi olsa Türkiye. En korkunç şey bir insanın iyi, güzel Müslüman olmasından korkmak olmalı. Bu konuda söylenecek daha pek çok şey bulunabilir. Ülkemizde de konu çok canlı, çok sancılı, yasakları derinleştirmeyi değil, realiteyi kabul edip sağlıklı çözümleri zaruri kılacak bir gerilim arz ediyor. Ama bu yazı çerçevesinde bu kadarla yetinmek ve konunun öteki boyutuna, yani İslam içinden tasavvufa yönelen eleştirilere geçmek istiyorum. İslam içinden gelen eleştiriler özellikle fikriyat planındaki tartışmalardan kaynaklanıyor. Yer yer akide boyutuna kadar varan tartışmalar söz konusu. Mesela İslam akaidinin en hassas alanının tevhid olduğunu biliyoruz ve tasavvufun da kalbi sadece Allah'a has kılma noktasında bir tevhid terbiyesini öngördüğü açık. İşte bu noktada anlayış farkları ortaya çıkıyor. Bazı tasavvufi simaların gene tevhid hassasiyeti çerçevesinde dile getirdikleri görüşler, cumhur ulemanın görüşleriyle uyuşmuyor ve asırları aşan tartışmalara kaynaklık ediyor. Bu tartışma konularını tek tek sıralamak ve izah etmek bu yazının müs'atini aşar ama genel bazı değerlendirmeler sunulabilir diye düşünüyorum. Şöyle ki, evet, tasavvuf bir tevhid eğitimidir. Kalpte Allah dışında herhangi bir gücün belirleyici etkisi olmaması yönünde bir eğitimdir. Ancak tasavvufun ana çizgisinde şirke düşmemek için gene tevhid hassasiyetiyle ifade edilen la mevcude illallah, Allah'tan başka gerçek varlık yok yaklaşımı bazı tasavvufi değerlendirmelerde Allah kainat, Allah insan bütünleşmesi anlamına gelecek biçimde değerlendirilmiştir. Yalnız bu değerlendirme çizgisi gene tasavvufun ana çizgisinde en azından bilinç dışı söylenmiş, kabul edilemez sözler olarak görülmüştür. Bu ana çizgi la mevcude illallahı asla ittihada yer olmayacak bir çerçevede Allah'ın mutlak varlığı yanında bizim varlığımızın sözü mü olur tarzında anlamışlardır. Yani tasavvuf kendi içinde doğan aykırı çizgilere yine kendi hassasiyetiyle cevaplar oluşturmuştur. Denebilir ki bizzat tasavvufun kendi içinde bir ayrışma söz konusudur. Şeriat, yani İslam'ın kurallar bütünü belirleyici ana çerçevedir. Dolayısıyla bu konuda şeriatı aştığını, şeriatın avam için söz konusu olduğunu, belli bir seviyeye gelen kişinin artık şeriat çerçevesinden muaf bulunduğunu ifade eden çizgiler reddedilmiştir. Çünkü tasavvufun temel hassasiyetlerinden birisi Resulullah'la bütünleşmek, aynileşmek, onun boyasına boyanmak, onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah Resulü'nün muaf olmadığı bir disiplinden, onun ümmetinden herhangi birisinin muaf olması söz konusu olamaz. Nitekim tasavvufun bilinen simaları Muhammed'in ayağının tozu olmayı en büyük şeref bilmişler. Hayatlarında İslam'ı en üstün değer olarak kabul etmişlerdir. Tasavvufun ibadet yoğun insanlar yetiştirmekte suçlanması da tasavvuf insanın İslam'ın kimi kurallarını görmezden geldiği yolundaki değerlendirmeleri anlamsız kılmaktadır. Ayrıca tasavvuf Allah'ı görüyormuş gibi kulluk ibadet etmek anlamına gelen ihsan kıvamında bir kalbe ulaşma eğitimi olduğu için kulluk sınırını aşacak hiçbir görünüş, tavır ve davranış tasavvufun özgün çizgisi içinde yer almamak gerekir. Kişiyi kulluk dışına çıkartan yaklaşımlar tasavvufun özüne aykırıdır. Mürşit tasavvufun merkez eksen insanıdır. Ne garip, eleştirilerin büyük kısmı da mürşit eksenlidir. Bu alandaki eleştirilerde mürşidin gerçekten örnek mürebbi olup olmadığı gündeme geldiği gibi mürşide bağlılığın kişinin akidesini etkileyip etkilemediği, kişinin kişiliğini silip silmediği konuları da gündeme gelmektedir. Aslında problem gerçekten mürşidin kendisinden beklenen sorumluluğuna uygun vasıfla donanmış bulunup bulunmadığı noktasında odaklanıyor. İnsanların bu konuda hassasiyet göstermesi de, olumsuz örneklerin çok dikkat çekmesi de tabii. Çünkü insanların kalbini emanet etmeleri, kendisiyle bütünleşme çabası içine girmeleri, teslimiyet diye nitelenebilecek bir bütünleşme arayışı içinde olmaları söz konusudur. O zaman böyle bir insanın bu misyona layık bir kalbi donanım bir kişilik yapısına sahip olması beklenir. Mürşide böyle bakar tasavvuf. Eğer mürşit böyleyse o Allah karşısında sorumluluğunu en diri biçimde hisseden, Allah'a saygısı en ileri seviyede bulunan insan olarak kalben iletişimde bulunduğu insanın ne akidesini zorlayacak ne hayatını İslam ölçüleri dışına çıkaracak bir etkide bulunamaz. Ayrıca kendisine bağlanan, terbiye için kişiliğini emanet eden kişinin kişiliğini silmek de söz konusu olamaz. Çünkü tasavvufi terbiye bir kişilik silme ameliyesi değil, aksine kişiliği Allah bilgisiyle donatıp daha diri hale getirme işidir. Allah'ı bilen ve bunu her an canlı olarak bilen bir şuur halini yakalar tasavvuf insanı. Özetle mürşidin bir merkez insan olarak yeterli kıvamda olup olmadığı sorusu sorulabilir. Ama yeterli kıvamda bir insanın mürşid olarak gerekliliği tartışılamaz. Tasavvufa yönelik eleştirilerden birisi de bu disiplinin insanları mistisize, daha ötede pasifize ettiği iddiasıdır. İnsanların daha deruni bir ibadet heyecanı içine girmelerinde her zaman toplumdan ve dünyadan tecrit olma durumu söz konusu olabilir. Asr-ı Saadet'te de böyle Resulullah'ın benimseyemeyeceği ölçüde ibadet yoğun şahsiyetler çıkmıştır. Resulullah'ın ibadete yönelik teşvikleri öyle anlaşıldığı için olmuştur bu. Ancak daha sonra Resulullah'ın uyarısıyla söz konusu simalar daha ölçülü bir ibadet-dünya-hayat ilişkisine yönelmişlerdir. Tasavvufta da böyle yoğunlaşmalar olabilir. Ancak gene merkez insan tıpkı Resulullah'ın önder mürebbiliği gibi bağlılarını İslam'ın dünyayı Allah için imar, insanlara hizmeti ibadet telakki eden hassasiyet çizgisine yönlendirecektir. Nitekim tarih içinde tasavvuf doğru algılandığı ölçüde hayatın içinde inşa edici, imar edici, hizmeti büyütücü, İslam toplumlarının zaruri ihtiyaçlarına omuz verici bir duruş içinde yer almışlardır. Bugün de tasavvufun asli çizgisinde seyreden sufi ekoller hem kendi ülkelerine güzel, diğer kam, başkalarına zarardan kaçınan, haramdan kaçınan, emanete hıyaneti nifak alameti bilen, hizmet ehli, imar edici, zamanın her anını emanet olarak gören insanlar kazandırmakta hem de evrensel planda misyon üstlenen insanlar için bir pota hüviyeti taşımaktadırlar. Belki de hizmet hassasiyetinin en yoğun olduğu yerler gene sufi yürekleridir. Çünkü o yürekler yoğrulmuştur insanın ve evrenin bir Allah emaneti olduğu şuuruyla. Tasavvufa ne gerek var sorusu her zaman sorulabilecek bir sorudur. Gereklilik aslında tasavvuf diye bir kelimeye değildir. Gereklilik İslam'ı bir Müslümandan beklenen dirilikte idrak etmek ve yaşamaktadır. Bu da ancak sağlıklı bir Allah bilgisi marifetullahla, yani Allah'ın bize yakınlığını idrakle mümkün olabilir. Sorun bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ın yakınlığını hissedebilme sorunudur. Çünkü güzel Müslümanlık kıvamı bununla yakından ilgili. Bunu nasıl hissedeceğiz? Fark bunu önemseyenlerle önemsemeyenler arasında. Bir kısım insan diyor ki bu önemlidir, kişiliğimi bu yönde bir disiplin için almalıyım. Oradan İslami bir mektep doğuyor, adı da zaman içinde tasavvuf mektebi oluyor. Belki de bir başkası aynı disiplini yaşayıp başka bir mektep oluşturabilirdi. Önemli olan Allah'ın seveceği bir insan olmak. Keşke bu alanda birbiriyle yarışan İslami disiplinler olsa. İnsanlar birbirinin yolunu keseceğine, birbiriyle Allah'a yakınlık konusunda yarışsa. Sözü uzatmadan önümüzde Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği, Allah'ın hoşnutluğunu kazanan, Allah'la ilişkisinden hoşnut, nerede olursa olsun Allah'la birlikteliğini idrak etmiş, hayatını Allah'ın gözetimi altında tanzim eden, hayatı ve ölümü Allah için olan, kalbi Allah zikriyle doymuş, güzel Müslümanlar olmak gibi bir ufuk bulunuyor. İster tasavvuflu ister tasavvufsuz, o ufka koşmak görevi çağın Müslümanlarını bekliyor. Altın Oluk Dergisi'nin Nisan 2001 sayısından Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Tasavvufa Karşı Olmak başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Bugün Altın Oluk Dergisi'nden Ahmet Taş Getiren'in tasavvufla ilgili güzel yazılarını paylaştık. Programımızın böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.